Merhabalar aziz dostlar, değerli dinleyenlerim. Ariflerin izinde hikmet yolculuğu programımız yine Mevlana'nın bir hikayesiyle devam edecek. Hazreti Mevlana hikmeti kimi zaman şiir şeklinde, kimi zaman nesir düz yazı şeklinde, kimi zaman da böyle hikayelerle, darb-ı meselelerle açıklar ki zihinlere, gönüllere çok daha kolayca yerleşsin. Bu hakim kulların, hikmet ehli zatların gönül sözleri bizim gönüllerimiz için de diriltici bir soluk ve besleyici bir gıda oluyor. Allah Celle Celaluhu gözümüzü, gönlümüzü, hayatımızı böyle içi ihlasla, samimiyetle dolu sözlerle beslemeyi hepimize nasip ve müyesser eylesin efendim. Hazreti Mevlana nefs terbiyesi, kişilik terbiyesi adına bugün bir başka hikmete dikkat çeker. Şöyle temsili bir hikaye anlatır. Ata binmiş bir emir ağaç altında uyurken ağzına kara bir yılan giren bir kişi görür. Yılanı ürkütüp kaçırmak için atını sürdüyse de başaramaz. Bunun üzerine emir uyuyan adamı feci ve hazin akıbetten kurtarmak için bütün sanat ve maharetini kullanmaya başlar. Adama var gücüyle birkaç kamçı vurur. Adam acıyla yerinden sıçrar ve dayak yediği emirden korku ve endişe içinde kaçmaya başlar. Emir adamın peşini bırakmaz ve onu bir elma ağacının altına kadar sürer ve orada yakalar. Ağaçtan düşen çürümüş, kokuşmuş elmaları adamın boğazına sokarak ona zorla yedirmeye başlar. Bir taraftan da "Ey dertli biçare, hepsini yiyeceksin. Bu çileye katlanacaksın." diyordu. Adamcağız da dehşet, hayret ve şaşkınlık içinde emire hitaben "Ey emir, ben sana ne yaptım ki? Bana kastın ve bu zulmün sebebi ne? Gerçekten de canıma bir kastın varsa bir kılıç vur da kanımı dök. Beni fazla sızlatma. Seni gördüğüm an ne uğursuz bir zamanmış. Senin yüzünü görmeyenler ne bahtiyar insanlarmış. Cinayetsiz, günahsız bir insana bu zulmü en büyük zalimler bile yapmaz. Görüyorsun bu sözleri söylerken bile ağzımdan kan fışkırıyor. Yemin ederim ki senin kadar acımasız ve insafsız birini görmüş değilim. Ey Rabbim, bu zalimin cezasını sen ver." diyerek emire lanetler yağdırıyordu bu adam. Ancak emir onun bu sözlerine hiç aldırmadı. Üstelik "Bu ovada koş bakalım." diye kamçılamasına devam etti. Adamcağız emirin korkusundan ve kamçı ve acılarından rüzgar gibi koşmaya başladı. Arada bir yere kapaklanıyor fakat yediği kırbaçlarla yeniden ayağa kalkıp koşuyordu. Zavallının midesi çürük elmalarla dolmuş, kamçılardan yüzü gözü yara bere içinde kalmıştı. Buna rağmen emir onu uzun bir müddet hiç durmadan koşturdu durdu. Adamcağızın yorgunluktan adım atacak hali kalmamıştı. Sıhhati bozuldu, daha fazla dayanamadı, safrası kabardı ve kusmaya başladı. Yediği her şey zoraki bir tazyikle ağzından çıkıyordu. Nihayet çürük elmalarla beraber içindeki kara yılan da dışarı fırlayıverdi. Şaşırıp kalan adamcağız midesinden çıkan yılanın korkunçluğu karşısında dehşete kapıldı. Derhal o salih emirin önünde yerlere kapandı. Dedi ki "Hakikaten sen Cebrail'in rahmeti gibi gelmişsin. Meğer benim veli nimetim imişsin. Seni gördüğüm zaman ne mübarek bir zamanmış. Eğer sen olmasaydın ben çoktan hazin bir şekilde ölmüş gitmiştim. Sen bana hayat bahşettin. Senin yüzünü görene yahut ansızın senin mahallene gelene ne mutlu. Ey tertemiz ve övülmeye layık olan has kul. Cehalet ve gafletim sana karşı ne kadar saçma sapan sözler söyletti bana. Onlardan dolayı affet beni. Eğer bu hali birazcık bilmiş olsaydım münasebetsiz sözler söylemezdim sana. Sen hastasının şifası için ona acı ilaç veren kudretli bir hekim olduğunu gözledin. Bunu bana azıcık açsaydın seni överdim. Fakat sen susuyor, coşup köpürüyor ve bir şey söylemeden sürekli başıma vuruyordun. Neticede başım sersemledi, aklım başımdan gitti de bilmeden neler söyledim sana. Beni bağışla, söylediklerimi gafletime ver. Mübarek ve firasetli emir dedi ki, eğer ben o vakit senin iç alemindekilerden bir parça söyleseydim, ödün kopardı. Korku seni helak ederdi. Kedi önündeki fare gibi mahvolur, kurda kuşa kuzu gibi fani olurdum. O kara yılanın nasıl dehşetli olduğunu sana bildirseydim, korkudan o anda perişan olurdum. Eğer sen içindeki o canavarı bilseydin, ne elma yemeye kuvvetin kalırdı, ne yol yürümeye, ne de kusarak o kara yılanı çıkarmaya. Ben senden işittiğim uygunsuz sözlere sabrediyor, içimden de ya Rabbi, yılanın çıkmasını kolaylaştır, bu biçareyi halas eyle, kurtar diye dua ediyordum. Sen bana acı şeyler de söylesen, benim gönlümdeki ilahi merhamet seni o halde bırakmaya razı olmadı. Çünkü benim hilkatim mayi-i merhametle yoğrulmuştur. Bu Allah dostunun hakikatini anlayan adamcağız ne diyeceğini bilemiyor ve şöyle diyordu. Ey yüce kişi! Bu zayıfın sana layıkıyla teşekküre mecali yok. Senin bu hayırlı işini Allah mükafatlandırsın. Anladım ki ehli irfanın verdiği zehir bile canlara safa, ruha gıda bahşetmektedir. Evet, Hazreti Mevlana insanın gönül terbiyesinin ya da nefs terbiyesinin böyle kolayca olmayacağını, kendi kendine olmayacağını, o nefsin ne tür tehlikeler meydana getirebileceğini bilen hazık, işinin ehli, usta bir terbiyeciyle bir şekilde yola geleceğini böyle bir kıssayla anlatıyor. Efendim, terbiye ve tezkiye elbette zorlukları olan bir süreç. İnsan nefsi daima kolaylıktan yana, aşağılara doğru kaymak, aşağılara doğru tabiri caizse inmek çoğu zaman kolaycadır. Fakat yücelikler, yükseklikler daima zorlukları beraberinde getirir. Onun için nefs terbiyesi başlangıç itibariyle bir takım zorluklara tahammülü gerektirir. Özellikle terbiyeciler, manevi terbiyeciler, terbiye ettikleri kimseleri zaman zaman böyle çile gibi görünen, eziyet gibi görünen bazı konularla efendim terbiye ederler. Eğer kişi gerçekten o ariflere, o mürebbilere, o mürşitlere tam güvenirse, bir şekilde onların kendisi hakkında hayır isteyeceğini bilir ve onlara itimat ederse, sonuç itibariyle içindeki o zehiri ya da içinde zehir taşıyan o nefsi yola getirmeye muvaffak olurlar. Aksi halde bu işler zordur. Yine Mevlana bununla ilgili çok şey söyler. Der ki, nefs eşeğinin başını çek. Onu merkebe benzetiyor nefsi. Onu yola sok. Sırat-ı müstakimi bilen ve görenlerin yoluna sür. Nefs merkebini asla boş bırakma. Yularından sıkıca tut. Çünkü onun meyil ve iştihası yeşillik yani şehvet tarafınadır. Eğer gaflete düşüp onu bir an boş bırakırsan, çayırlara doğru fersahlarca yol alır. Merkebe benzeyen bu nefs, tabiatı gereği bu Allah yolunun düşmanıdır. Yeşillik görünce sarhoş olur, kendinden geçer. Bil ki o kendisine kul olan nicelerinin başını yemiş ve telef etmiştir. Eğer doğru yolu bilmiyorsan, merkep ne isterse onun aksine hareket et. Zira doğru yol onun arzularına aykırı olan yoldur. Efendim, Kur'an-ı Azimüşşan'da Yüce Rabbimiz bu insan nefsinin terbiye görmemiş, tezkiye görmemiş, ilahi rahmetle buluşmamış, ilahi terbiyeyle, nebevi bir terbiyeyle bir şekilde eğitim görmemiş nefsin sürekli kötülük fısıldadığını, sahibine karşı sürekli vesveseler verdiğini bize haber verir. Onun için ham nefisler bu anlamda ilahi terbiyeyle kendisini sınırlamamış nefisler sahibinin başına ne belalar açar, ne belalar. İnsan zaman zaman işte kıssalarda da okuyoruz. Mesela Firavun'a bakıyorsunuz, işte Firavun'un azgınlıklarına şahit oluyorsunuz. Karun diyorsunuz, onun malla nasıl şımardığını okuyorsunuz. Esasen her insanın nefsinde bu nevi meyiller vardır. Yani firavunlaşma meyli vardır insanda. Karunlaşma meyli vardır insanda. İnsan menfaati için bütün alemi kendine kul köle edinmek ister. Öyle hırslarımız vardır. Belki işte imtihan da buradadır. İnsanın kendinin bu nevi meyillerini, kötülüklerini terbiye etmesidir. Bu çerçevede de o terbiye kolay olmuyor. Özellikle Allah dostlarının terbiye sistemlerine baktığımız zaman o nefs diye bilinen insanın sınırsız arzularını daha makul bir seviyeye çekmek, daha doğrusu ilahi ölçüler içerisinde tutmak için bir takım terbiye sistemleri geliştirirler. Tıpkı bu atlının, suvarinin, o emirin içine yılan girmiş kimseyi tedavi etme maksatlı zora sokması gibi. Zaten hikayemizdeki o insanın içine çöreklenmiş kara yılanın nefs olduğunu biliyoruz. Hazreti Mevlana temsili bir şekilde onu anlatıyor. O atlıyı da mürşide benzetiyor. Yine bakıyoruz efendim tarihimizde, medeniyetimizde özellikle mal gururu, ilim gururu muhtemel kimselere yönelik terbiye sistemlerinde uygulamalarına bakıyorsunuz bu Allah dostlarının. Onların bir şekilde zor kabullenebilecekleri hizmetler kendilerine verilerek terbiye yapılmaya çalışılıyor. Hemen hemen hepimizin sık sık belki dile getirdiği, duyduğu mesela işte efendim Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri'nin terbiye sisteminde ya da kendi nefsinin terbiyesinde Üftadi Hazretleri'nin ona uyguladığı uygulamalar. İşte kadı iken, bir Bursa kadısı iken o kaftanıyla beraber onun Bursa sokaklarında ciğer satmasını istemesi zor bir şeydir. Fakat o ilmin, makamın, şöhretin verdiği gururu, kendini beğenmeyi yenebilmek için böyle zor bir sınavdan geçirmiştir. Fakat sonunda Aziz Mahmud Hüdayi, o Kadı Mahmud, Aziz Mahmud Hüdayi olmuş. Padişahlara yol gösteren, yön veren, efendim, adeta sözleri emir kabul edilen bir sultan olmuş. Manevi bir sultan olmuş. Onun o sultanlık sürecinde ama geçtiği evrelere bakarsanız kolay evreler değildir. Yine bakıyorsunuz, mesela Mevlevilikte 1001 gün çile diye ifade ettikleri az yemek, işte ne bileyim az uyumak, az konuşmak, başta olmak üzere bir takım hizmetler, belki işte mutfak hizmetleri ile başlayan bir süreç var. O süreç zor bir süreç. Normal şartlar altında kolay bir süreç değil. Ancak insanın başkalarıyla nimetleri paylaşabilmesi, tevazuyu öğrenmesi, insana hizmetin büyük bir şeref olduğunu zaman içerisinde kavrayabilmesi ancak böyle bir terbiyeden sonra mümkün olabiliyor. Bu bakımdan insanın eğer güzelliklere, kemale, olgunluğa ulaşma gibi bir hedefi varsa, böyle bir maksat güdüyorsa, bu nevi zorluklara katlanmayı da bir efendim bu işin gereği olarak bilmek durumunda. Bütün hak dostlarının terbiye sistemlerinde bu nevi hususlar vardır. Zahiren de böyledir. Hatta zahiri terbiyelerde, zahiri mekteplerde diyelim, normalde ilim öğrenme mekteplerinde bile eğer siz derse girmenin, sürekli derse devam etmenin zorluğuna katlanmazsanız, işte hocanızın size verdiği ödevlerin ağırlığına katlanmaksızın bir sonuca varamazsınız. Normal çıraklıklarda bile bu böyledir. Usta size belki ağır işler verir. İşte der ki, buranın temizliğinden sen sorumlusun. lavaboların temizliğinden sen sorumlusun. Ne bileyim, müşterilerin hizmetinden sen sorumlusun. Önce zor işleri verir. Yavaş yavaş masanın öbür tarafına geçirtir sizi. Ama o zorluklar zaman içerisinde sizi terbiye eder. Müşteriye nasıl davranılacak onu görürsünüz. Tertip düzenin gerekliliğini yaşayarak öğrenirsiniz. Ustaya hizmet etmenin gerekliliğine inanırsınız. Ustaya saygıyı öğrenirsiniz. Bütün bunlar başlangıçta nefse ağır gelir. Belki kişiliğimize hakaret gibi algılarız bazı şeyleri. Ama onlar neticesinde siz bir ciddi bir terbiye görmüş olursunuz. Aşı almış olursunuz. Bunlar her zaman lütufla olmaz. Yani güzel sözler değil, bazen acı sözler işitirsiniz. Bazen tehditler alırsınız. O terbiye maksatlı. Bazen cezalar görürsünüz. Ama sonuç itibariyle dua edersiniz o ustanıza. Sağ olsun dersiniz. Evet, zorluklar oldu. Efendim, zor günlerde geçirdik ama hamdolsun bir meslek öğrendik dersiniz. Aynen bunun gibi bu kulluk süreçlerinde de Yüce Rabbimiz kullarını zaman zaman farklı, efendim, onlara acı gelecek musibetlerle, belalarla da terbiye eder Allah. Her zaman bu nimetlerle olmaz terbiye. Bir takım musibetlerle de olur. Yine mesela bununla ilgili Mevlana der ki bir başka yerde, tatlı sözlü cahil dostun sözlerine pek kapılma. O sözler eskimiş ve yıllanmış zehire benzer. Anasının canı gözümün nuru der. Ama günden güne artıp duran dertten, hasretten başka bir şey vermez sana. O ana babaya açıkça, yavrucuğum mektepten bezdi, soldu, sarardı der. Başka hanımından olsaydı ona bu kadar cefada bulunmazdın. Doğrusunu istersen bu yavrucuk, senin oğlun olmasaydı ve ben doğurmasaydım yine anası bu sözü söylerdi, diyor. Kendine gel, bu anadan onun merhametinden kaç, diyor Mevlana. Bakınız, kendine gel, bu anadan onun merhametinden kaç. Babanın sillesi onun helvasından yeğdir. Ana nefistir, baba da cömert akıl. Akla uyan önce daralır ama sonunda yüzlerce genişliğe uğrar. Akla uyan önce daralır ama sonunda yüzlerce genişliğe uğrar. Şimdi gerçekten efendim çocuğunuz okula gitmek istemez. Der ki çok canım istemiyor bugün der. Merhametle ya, peki bugün de gitmeyi versin dersin. Derslerden geri kalır. Ama orada bazen burada tabii anne baba olarak anneyi merhamet timsali gördüğü için daha çok Hazreti Mevlana, ki çoğu zaman öyledir, yavrusuna dayanamaz. İşte biraz daha uyusun yavrucak der. Dün uykusuz kaldı der. Bugün gitmeyi versin ne olur der. Fakat bazı anneler de baba belki merhametli olur. Anne daha dirayetli, daha disiplinli olabilir. Yani burada bir misal verilmiş oluyor. Onun için buradaki misalden anneler alınmasın. Ama anne de gerçekten merhamet daha yoğundur, daha taşkındır. Çoğu zaman sınırını da aşabilir tabii bu şekilde. Esas olan çocuğa merhamet hangisidir? Çocuğa merhamet, çocuğun o gün okula gitmemesi midir? Yoksa gidip başarılı bir insan olması mıdır? Uzun vadede baktığınız zaman çocuğun başarılı olması, ileride bir meslek sahibi olması esasen çocuğa daha büyük bir merhamettir. Ona daha büyük bir iyiliktir. Şimdi yine aynı şekilde şöyle de olabiliyor. Mesela işte baba ya da anne çocuğum sabah namazına kalsın diye onu ikiye bu uyandırmak istiyor. Diğeri diyor ki daha küçük diyor veya biraz uyusun diyor. İşte kalkınca kaza eder diyerek güya merhamet gösterisinde bulunuyor. Hangisi daha merhametli? Yani çocuğunun namazlı, niyazlı bir mümin olması ve kıyamette, ebedi hayatta cennet ehlinden olmasını isteyen kişi mi daha çok merhametli? Yoksa onun dünyevi rahatını düşünerek namaz kılmasa da olur diyerek adeta bu noktadaki telkinlere efendim sıcak bakmayan kimse mi daha merhametlidir çocuk için? Eğer Rabbani bir gözlükle, nebevi bir gözlükle, gözle bakacak olursanız hadiseye, çocuğun ebedi hayatını kurtarma adına ona şimdi acı da gelse, zor da gelse bir takım terbiyeler alması adına bazı uygulamaları yaptırmak çok daha merhametlidir, merhametlicedir. Öbürü ise merhamet görünümlü ama esasen çocuğa da bir zulümdür. İnsan çoğu zaman kendisi içinde bu böyledir. İnsan nefsi hayırlar yapma noktasında efendim isteksizdir. Ama insan nefsine rağmen bazı hayırlara koşarsa kendisi kazanmış olur. Ne bileyim efendim, misalleri çoğaltmak mümkün. Geceleyin sıcacık yatak insanı mıknatıs gibi çeker. Kalkacaksınız, abdest alacaksınız, işte namaz kılacaksınız, tesbih çekeceksiniz. Bu nefsin hoşuna gitmez. Fakat kim kazanır? Horul horul uyuyan mı, yoksa gece kalkıp o gecenin loş karanlığında Rabbi ile buluşarak efendim kendi nefsini hesaba çeken, Allah'ı zikreden, belki bu uğurda gözyaşı döken kul mu kazançlıdır? Baktığınız zaman yarın en büyük kazanç sahibi olacak olan o yatağında horul horul uyuyan insan değil, o harıl harıl çalışan adamdır. Bu itibarla efendim nefse pay vermemek, o istemese de, hoşuna gitmese de hayırları, güzellikleri yapma adına onu zorlamak ve zaman içerisinde o güzellikleri severek yapacak noktaya gelmesine vesile olmak en büyük insanın kendisine yapabileceği iyiliktir efendim. İşte hak dostları da, arifler de, gerçek mürebbiler de etrafındaki talebelerine, evlatlarına, onların başlangıçta anlam veremedikleri, hoşlanmadıkları bir takım mükellefiyetler, sorumluluklar, vazifeler yüklerler. Gaye onlara zulmetmek değil. Gaye onları kendi nefislerinin şerrinden korumak. Öyle söyleyelim. Ve kendi nefislerine güzellikler ikram etmek. Buradaki misalimizde emir bir taraftan kırbaç vururken o yılan yutmuş adama, bir taraftan da içten içe dua ediyor bakarsanız. Diyor ki ya Rabbi, bu içindeki yılanı kolayca çıkar diyor. Bu bir çareyi kurtar Allah'ım diyor. İşte merhametli mürebbiler, terbiyeciler, bu her seviyede terbiyeci diyebiliriz biz buna. Bunu sağlarlar, bunu gerçekleştirirler. Merhametten maraz doğar sözü, normal şartlar altında merhamet güzel bir vasıftır ve ondan hastalık doğmaz ama şöyle diyelim, yerinde kullanılmayan merhamet ya da insana ne bileyim onun dünyevi rahatını düşünerek merhametli davranmak, ebedi hayattaki daha büyük nimet adına efendim onu görüp gözetmek varken onun dünyevi rahatını düşünerek ona acıyarak yaklaşmak gerçek merhamet değil. İşte bu merhametten maraz doğar, öyle diyebiliriz. Bu merhamet, merhamet görünümlü merhametsizliktir. Kişiye fayda sağlamaz. Bu bakımdan bizler de belki hayatımız itibariyle nefsimizin istediğini değil, canımızın çektiğini değil, Rabbin arzuladığını, onun razı olduğunu yapma adına kendimizi zorlayabilmeli. Bu işlere akıllıca sabretmesini, sebat etmesini bilmemiz gerekir. Bu itibarla buradaki hikmetten bugün anlayacağımız mana, hayatımıza alacağımız efendim düstur, iç arzularımız, özellikle nefsani arzularımız bizim kârımıza değil zararımızadır. O içteki nefs canavarının ya da nefs yılanının zehrinin bir şekilde etkisiz hale getirilmesi adına Rabbani ve Nebevi, yani Rabbimizin emirleri ve Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetleri çerçevesinde nefsimizi tedavi etmek, tezkiye etmek, arıtmak gerçek akıllılıktır. Yüce Rabbimizden niyaz ederiz ki bizleri nefsin esaretinde değil, nefsin hakimiyetinde değil, Zat-ı Uluhiyetinin hakimiyetinde bir insanlığı, kulluğu yaşamaya bizi muvaffak kılmasıdır. Allah'a emanet olunuz efendim.